Ayrım 43.
Zeynep bint Cahş ile cinsi münasebetten çok hoşlanan Muhammed, onun nöbetinde bal şerbeti içermiş. Bu suretle onun odasında biraz daha fazla kalırmış. Bunu fark eden Ayşe ile Hafsa kendi aralarında bir plan hazırlayıp, ikimizden hangimizin yanına Resulullah gelirse ona, megafir mi yediniz diyelim diye kararlaştırırlar. Megafir denen şey yapışkan fakat fena kokulu bir zamk olduğu için Muhammed bundan pek hoşlanmazmış. Ve işte Hafsa kendi nöbeti geldiğinde Muhammed ile tam yatağa gireceği sırada sizde megafir kokusu duyuyorum demiş. Bunun üzerine Muhammed hayır ben megafir yemedim yalnız Zeynep binti Cahş'ın yanında bal şerbeti içmiştim demiş. Bununla da kalmamış artık bir daha onu içmem diye yemin etmiş ve Hafsa'ya artık yemin ettim sakın bunu ne Ayşe'ye ve ne de başka bir kimseye duyurma diye tembihlemiş. Fakat bu tembihe rağmen Hafsa olayı Ayşe'ye anlatmış. Diğer kadınları da bu suretle olaydan haberdar olmuşlar. Bundan dolayı da güya Muhammed çok alınmış ve Tanrı da onun bu üzüntüsüne katılarak "Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin? Bu suretle kadınlarının hoşnutluğunu ararsın. Müteessir olma, Allah gafurdur, rahimdir." K66 Tahrim Suresi Ayet 1 diye ayet göndermiş. Ve işte ilahi ihtar üzerine Muhammed kadınlarının hepsine küsmüş. Zeynep'i ziyaret ettiği zamanlar artık bal şerbeti içemeyeceğine ve böylece onun odasında fazla kalmak gibi bir eşitsizliğe mahal vermeyeceğine dair yemin etmesine rağmen Muhammed bu yemininde durmamıştır. Ayşe'nin daha önceki sayfalarda belirttiğimiz rivayetini tekrar gözden geçirelim. Resulullah balı ve helvayı çok severdi. İkindi namazından döndüğü zaman kadınlarının yanına girerdi ve kadınlarından birisinin yanına yaklaşırdı. Bir kere Hafsa'nın yanına gitmişti. Orada her zamankinden fazla kaldı. Bunu ben kıskandım. Sebebini soruşturdum. Bana bildirdiğine göre Hafsa'nın akrabasından bir kadın küçük bir çömlek bal hediye etmişti. O da baldan şerbet yapıp Resulullah'a içirmişti. Ben de kendime vallahi bunun için muhakkak bir hile yaparım dedim. Bunun üzerine Sevde'ye şöyle talimat verdim. Biraz sonra sana Resulullah gelir yaklaştığında megafir mi yediniz dersin. O da sana hayır der. Bunun üzerine sen de ya sizden bana gelen bu koku nedir diye sorarsın. O da sana tabii Hafsa bal şerbeti içirmiştir diyecektir. Sen de öyleyse o balın arısı onu Urfut ağacından toplamıştır dersin. Bana geldiğinde ben de öyle diyeceğim. Safiye'ye sen de böyle söyle dedim. Ve işte başta Ayşe olmak üzere yukarıda adı geçen kadınlar hep böyle hareket ederler. Ve bu suretle bal içmeyi Muhammed'e haram ederler. Nitekim Muhammed Hafsa'nın nöbetindeyken Hafsa kendisine bal şerbetinden cenabınıza içireyim mi diye sorduğunda hayır bana onun lüzumu yoktur yanıtını vermiştir. Ayşe'nin söylediklerinden anlaşılmaktadır ki Hafsa bütün bunlardan habersiz idi. Zira Ayşe şöyle konuşmuştur. Hafsa hakkındaki hile ve tedbirinin duyulmasını istemedim. Görülüyor ki Muhammed'in karıları arasındaki çekememezliklere sebebiyet veren herkesten önce Muhammed'in kendisi olmuştur. Yukarıdaki olay bir de şunu kanıtlamaktadır ki, kadınların hile yoluna sapmaları, Muhammed'in onlara karşı dürüst davranmayıp eşitlik sağlamamış olmasındandır. Karılarından birinin odasında başka bir kadını ile cinsi münasebette bulunurken ele geçmesi ve bu yüzden tüm karılarıyla küsüşmesi, bu konuda verilebilecek örneklerden bir diğeridir ki, Hafsa olayı şöyle diye bilinir, şöyledir. Günlerden bir gün Muhammed, Maria adındaki cariyesiyle cinsi münasebette bulunmak ister. Muhtemelen aceleyle gelmiş olacak ki, Maria'yı o an boş duran Hafsa'nın odasına çeker ve oracıkta işini görür. Fakat tesadüf bu ya, Maria ile halvet olurken Hafsa'nın çıkıp giresi tutar. Kadıncağız Muhammed'in Maria ile kendi odasında ve kendi yatağında sevişmekte olduğunu görünce haklı olarak üzülür. Bu ani baskın Muhammed'i de tabii şaşırtır. Ne yapacağını bilmez. Bir yandan kendini toplarken diğer yandan da Hafsa'yı teskin etmeye çalışır. Ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını ve hatta Maria ile yatmayacağını, onu kendisine haram kılacağını söyler. Üstelik yemin de eder fakat bunları yaparken Hafsa'ya da bu olayı diğer karılarına anlatmaması için tembihte bulunur. Ne var ki olaydan fevkalade huzursuz olan Hafsa içini boşaltmak ihtiyacındadır. Bu nedenle kendisine çok yakın bildiği Ayşe'ye olan bitenleri anlatır. Ayşe olayı diğer kadınlara aktarır. Böylece bütün karıları Muhammed'in bu davranışına alınırlar ve bu alınganlıktan doğma bir kırgınlık duyarlar. Durumu fark eden Muhammed, Hafsa'yı çağırır ve neden dolayı sırrı muhafaza etmeyip açığa vurduğunu sorar. Hafsa şaşırır ve ''İfşa ettiğimi sana kim bildirdi?'' diye sorar. Muhammed de ''Tanrı bildirdi'' diyerek Kur'an'a yerleştirdiği şu ayeti Hafsa'ya okur. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. O bunu peygamberin diğer bir eşine haber verince Allah da peygambere durumu bildirmişti. Eşine gizlice söylediği şeyi başkasına nakletmiş olduğunu bildirince eşi ''Bunu sana kim haber verdi?'' demiş. O da ''Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi'' demiştir. K66 Tahrim Suresi Ayet 3. Karılarının kendisine karşı cephe aldığını sezen Muhammed, sanki yapacak başkaca bir şey yokmuş gibi onların hepsiyle küsüşür ve bir ay hiçbirine yaklaşmamak hususunda yemin eder. Ve gerçekten de bir ay boyunca karılarından hiçbirinin yanına gitmez ve hiçbiriyle yatmaz. Şehvet ihtiyacını muhtemelen cariyeleriyle tatmine çalışır. Fakat cariyeleri içerisinde en fazla gönül verdiği Maria ile yatmayacağına dair yemin etmiştir ve bu yemini bozmaktan başka çare görünmemektedir. Yapılacak şey Tanrı'dan bu konuda ayet istemektir. Çünkü Tanrı her vesileyle Muhammed'in yardımına koşmayı kendisine zevk bilmektedir. Bundan dolayıdır ki Muhammed'in söylediğine göre Maria ile cinsi münasebette bulunmayacağına dair verdiği yemini bozabilmesi için şu ayeti gönderir. Allah şüphesiz size yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşru kılmıştır. K66 Tahrim Suresi Ayet 2. Fakat Muhammed bunu da yeterli görmez ve Maria ile buluşmasında hiçbir sakınca olmadığını daha da açıklığa kavuşturmak üzere Tanrı'dan şu ayetinde ek olarak geldiğini söyler. Ey aziz peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram kılarsın? K66 Tahrim Suresi Ayet 1. Böylece Muhammed cinsel ihtiyacını sevgili Maria'sı ile ve diğer küsüştüğü karılarıyla muhtaç olmadan giderme yolunu bulmuştur. Ne var ki halk arasında söylentiler başlamıştır. Muhammed'in tüm karılarını boşamaya karar verdiği hakkında dedikodular çıkmıştır. O kadar ki Ömer B. El-Hattab durumu öğrenmek için Hafsa'nın yanına gittiğinde onu ağlar vaziyette bulmuştur. Kendisine ''Resulullah sizleri taklik mi etti, boşadı mı?'' diye sorduğunda Hafsa'dan bilmiyorum yanıtını alınca iş daha da ciddi görünür olmuştur. Bunun üzerine Ömer derhal Muhammed'in yanına gider ve ''Karılarını taklik mi ettin?'' diye sorar. Ondan hayır karşılığını alınca rahatlar. Çünkü böyle bir şeyin olmasını dedikoduların yaygınlaşması bakımından uygun bulmaz. Hemen ekleyelim ki güzelliklerine fazlasıyla düşkün bulunduğu karılarını boşamak Muhammed için elbette ki mümkün değildir. Cinsel ihtiyaçlarını onlardan iyi karşılayabilecek daha güzel kadın bulmak kolay olmadığı için onlarsız yapamayacağını bilirdi. Düşündüğü şey onları boşamak değil fakat biraz korkutmak ve biraz da üzüntüye sokmaktı. Aslında kabahatli olan kadınları değil fakat bizzat kendisi olduğu için muhtemelen bu suçluluk duygusu nedeniyle karılarına biraz olsun azap vermek onu mutlu kılmış olmalıdır. Ne var ki aradan az zaman geçince kadınlardan ziyade kendisi huzursuz olmaya başlar. Nitekim Muhammed'in bu halini Ömer şöyle anlatır. Resulullah'ın yanına girdiğimde altında kuru bir hasırdan başka bir şey yoktu. Başının altında içi lift dolu meşinden bir yastık vardı. Ayaklarının ucunda da devagatte kullanılan karez ağacının yaprakları dökülmüştü. Baş ucunda da ufak bir su kırbası asılı bulunuyordu. Gördüm ki vücudunun bir tarafına hasır tesir etmişti. Vücudu yol yol olmuştu. Bunu görünce ağlamaya başladım. Resulullah ne ağlıyorsun diye sordu. Ben de ya Resulullah Kisra, Kayser dünyanın nimeti ve ziyneti içinde yüzüyorlar. Cenabınız ise Allah'ın peygamberisin dedim. O ya Ömer dünya nimeti onların ahiretin saadeti de bizim olmasına razı değil misin buyurdu. Görülüyor ki her ne kadar ahirete intizar etse de içinde bulunduğu durumdan hoşnut değildir. Ne var ki kendisini bu mutsuz ve perişan durumlara düşürten şey bizzat kendisidir. Çünkü karıları arasında kıskançlık yaratan ve hiç kuşkusuz dürüst olmayan davranışlara başvuran yine kendisidir. Zeynep'e giderken bal şerbeti içip onun odasında fazla kalması ya da Aynı şeyi bir başka karısına giderken tekrarlaması ya da cariyesi Maria ile Hafsa'nın odasında ve onun yatağında cinsi münasebette bulunurken yakalanması ya da buna benzer diğer davranışları karılarını haklı olarak üzmüş, onları kıskançlıklara sürüklemiştir. Ne var ki Muhammed bütün bu durumlara rağmen ve karılarının haklı kıskançlıklarına kendisi sebebiyet verdiği halde sanki suçlu olan kadınlarmış gibi davranmış ve öfkesini onlardan almıştır. Nitekim Maria olayını izleyen durumlar bunun böyle olduğunu açıkça göstermektedir. Gerçekten de karılarıyla yukarıdaki şekilde küsüştükten sonra bir ay boyunca kah Maria ile ve kah diğer cariyelerle cinsel ihtiyacını tatmine çalışmış ve fakat bu şekilde devam edemeyeceğini anlamıştır. İçlerinde Ayşe, Zeynep, Safiye ve Hafsa gibi birbirinden güzel kadınların bulunduğu eşlerine dönmek ihtiyacını duymuştur. İçin için onların kendisine gelip yalvarmalarını beklemiştir. Bu olmayınca onları Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetlerle tehdide başlamıştır. Örneğin Tahrim suresinin 5. ayeti şöyledir. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha iyi olan, inanan, boyun eğen, tevbe eden, kulluk eden, dul ve bakire eşler verebilir. K88 Tahrim suresi ayet 5. Öte yandan Ayşe ile Hafsa'yı yola getirmek ya da oyun bozanlık yapmalarını önlemek için şu ayeti Kur'an'a koymuştur. Ey peygamberin eşleri! İkiniz de tevbe ederseniz, kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur. Eğer eşinizin aleyhinde yardımlaşarak bir şey yapmaya kalkarsanız, bilin ki Allah onun dostu ve bundan başka Cebrail, iyi müminler ve melekler de yardımcısıdır. K66 Tahrim Suresi Ayet 4. Ve işte bu tehdit sayesinde karılarını korkutmuş ve onların kendisiyle barışmalarını sağlamış, şehvet ihtiyacını gidermek üzere daha önce olduğu gibi yeniden sabah ve ikindi namazlarından sonra onları teker teker ziyarete başlamıştır. İfk olayı vesilesiyle Ayşe ile Cahş'ın kızı Zeynep'in arasını açmak üzere Hamne'nin dedikodu yaymaya çalışması, çok karılı evlilik sisteminde kadınların birbirleriyle rekabet halinde bulunmalarına verilecek örneklerden bir diğeridir. İfk olayına, ki iftira olayı diye de bilinir, daha önce değinmiş olmakla beraber kısaca hatırlatalım ki Muhammed herhangi bir sefere çıkarken eşleri arasında kura çeker ve kura kime isabet ederse onlardan birini ya da ikisini beraberinde götürürdü. Şehvet gücü fazla olduğu için günlük ihtiyacını savaşa çıktığı zamanlarda dahi böylece gidermiş olurdu. Beni Müstalik Savaşı'na giderken de böyle yapmış ve kura sonucu Ayşe'yi yanına almıştı. Ayşe mahmil ya da kocu denen özel bir sepet içerisinde devenin sırtına bindirilmiş olarak bu sefere katılır. Fakat dönüş sırasında Medine yakınlarında konaklamak gerekir. Gecenin bir kısmı orada geçirildikten sonra göç emri verilir. Tam bu sırada Ayşe'nin abdest ihtiyacı gelir. Kazayı hacet için orada bir yere çekilir. İşini bitirdikten sonra yerine döneceği zaman boynundaki gerdanlığı kaybetmiş olduğunu fark eder ve aramaya başlar. Bu arada devecisi güya Ayşe'nin sepet içerisinde bulunduğunu sanarak deveyi sürer. Ayşe yerine döndüğünde bir de bakar ki ordugahta kimse kalmamış. Yapayalnız kalmış olarak beklemeye başlarken Safvan İbni Muattal adındaki bir delikanlı çıka gelir. Safvan askerin ordugahta bıraktığı şeyleri toplamakla görevli olduğu için arkadan gelmektedir. O tarihlerde henüz kadınlara örtünme zorunluluğu yüklenmediği için Ayşe'yi tanır. Devesini yanaştırır ve yanına alır. Böylece iki genç sallana sallana yola koyulur ve Medine'ye varırlar. Onların bu şekilde gelişi şaşkınlık yaratır. Etrafta Ayşe'nin Safvan ile seviştiği söylentileri dolaşır. Hamne Muhammed'in eşlerinden Zeynep'in, ki Cahş'ın kızı Zeynep diye bilinir, kız kardeşidir. Bu iftirayı ortaya atmakla Ayşe'yi itibardan düşürmek ve böylece kız kardeşi Zeynep ile onun arasındaki rekabeti yok etmek ister. Hazretçilerden bazıları da iftirayı körükleyince Muhammed küplere biner. Kendisine eza edildiğini söyler. Çünkü onuru çiğnenmiş ve kıskançlığı tahrik edilmiştir. Bu nedenle Ayşe'ye karşı soğuk davranır. Bir yandan da onu söyletmek ve Safvan ile arasında geçenleri öğrenmek ister. Günlerce uğraşır. Fakat Ayşe her defasında ağlaya ağlaya susuz olduğunu bildirir. Muhammed inanmaz. Ayşe'nin anasını ve babasını sıkıştırır. Kızlarını söyletmelerini onlardan bekler. Bu arada Ali ona Ayşe'nin cariyesi Berire'yi sorguya çekmesini tavsiye eder. Ali'nin tavsiyesi üzerine Berire'yi karşısına alır ve "Hanımında sana şüphe veren bir hal gördün mü?" diye sorar. Sonuç elde edemez. Bir de Zeynep'i denemek ister ve onu karşısına alarak "Ey Zeynep, Ayşe hakkında ne bilirsin, ne gördün?" der. Her ne kadar Ayşe ile rekabet halinde bulunsa da Zeynep, başına bir bela gelmesin diye "Vallahi ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem." der. Bilinmeyen şeyleri daima Tanrı'dan öğrendiğini iddia etmesine rağmen Muhammed, her ne hikmetse Ayşe ile Safvan arasında neler olduğunu bir türlü keşfedemez. Yapabildiği tek şey Tanrı'nın bu konuda ayet göndermekte geciktiğini söylemektir. Dedikoduları asıl yayan Zeynep'in kız kardeşi Hamne olduğu halde Muhammed bütün bunlardan İbni Übey'i sorumlu kılmaya çalışır. Çünkü ona karşı kin beslemektedir. Taraftarlarını onun aleyhinde kışkırtmak için mescitte bir hutbe irad eder ve şöyle der: "Ehlim hakkında bana eza eden bir şahıs hakkında bana kim yardım eder de benim için ondan intikam alır?" Bunun üzerine Evs kabilesinin reisi olan Sad İbni Muaz ayağa kalkarak "Ya Resulullah, size ben yardım edeceğim." der ve dedikodu çıkaranın boynunu vurmaya hazır bulunduğunu bildirir. Onun bu sözleri üzerine Evs kabilesi ile Hazreç kabilesi arasında anlaşmazlık çıkar ve iki kabile neredeyse silahlı çatışmaya hazırlanır. Bunu gören Muhammed bin bir güçlükle onları yatıştırır. Fakat aradan günler geçmekte ve Ayşe'den uzak kalmanın sıkıntısını çekmektedir. Nihayet 30. gün Ayşe'nin evine gider ve onu yeniden söyletmek ister. "Ey Ayşe, eğer bu iftiralar yalan ise Allah seni temize çıkarır. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan tövbe dile, Allah seni affeder." şeklinde konuşur. Ayşe ona günahsız olduğunu tekrarlar ve hatta ondan Tanrı elçisi olarak Tanrı katında araştırma yapıp kendisini suçlu olup olmadığını ortaya vurmasını beklediğini açıklar. Bunun üzerine Muhammed, artık başkaca yapacak bir şey kalmadığını anlayarak Ayşe'ye, "Ey Ayşe, Tanrı seni temize çıkardı, günahsız olduğunu bana anlattı." der ve Kur'an'ın Nur suresine bununla ilgili ayetlere sıralar. Bu ayetlere göre güya Tanrı Ayşe'nin zina ettiğine dair çıkarılan haberlerin uydurma olduğunu ve çünkü iftirada bulunanların 4 tanık getirmemiş olduklarını, iftiracıların cezalandırılacaklarını bildirmiştir. Bakınız K24 Nur suresi ayet 4-9, 11-25. Hemen belirtelim ki daha önceleri genel olarak iki tanıkla ispat şartını öngörmüş olduğu halde Bakara suresi ayet 282 zinanın ispatı için 4 görgü şahidi gerekir şartını getirmiştir. Sırf Ayşe ile Safvan'ın bir arada bulunduğunun ispatı mümkün olmasın diye. Ve işte bu hükümler gereğince Muhammed aralarında kendi özel şairi Hassan bin Sabit de olmak üzere birçok kişiyi 4 şahit getirmeden Ayşe'ye iftirada bulundular diye çeşitli cezalara çarptırır. Ne var ki bütün bu işler bittikten sonra Muhammed Ali'nin teklifi üzerine Safvan'ın erkeklik gücüne sahip olup olmadığını araştırır ve bu araştırma sonucu anlaşılır ki Safvan cinsi münasebette bulunma yeteneğinden yoksundur. Öyle anlaşılıyor ki ne Tanrı'nın ve ne de Muhammed'in aklına bu işi daha ilk başlarda yapmak ve Ayşe'nin Safvan ile zinada bulunmamış olduğunu ortaya vurmak fikri gelmemiştir. Eğer gelebilmiş olsaydı hiç kuşkusuz bütün bu kıskançlıklardan doğma tatsızlıklar, kavgalaşmalar ve çatışmalar önlenmiş olurdu. Görülüyor ki Ayşe ile Zeynep arasındaki rekabet yüzünden Muhammed, o her zamanki kıskançlığının azizliğine yeniden uğramış olarak hem de kendini huzursuzluk içerisinde bulmuş ve hem de başkalarından intikam almak gibi yakışık almaz bir tutuma doğrulmuş ve üstelik de taraftarlarını ve kabilelerini birbirine katmıştır. Tekrar hatırlatalım ki çok karılı evlilik sistemini uygularken bu sistemin bu cilvelerine ve eziyetlerine maruz kalması ve haremine dahil kadınları da yukarıdaki şekilde üzüntüye maruz bırakması elbette ki doğaldır. Bu itibarla bütün bu tatsızlıkları ve olumsuzlukları Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetlerle değil fakat kendi basiretiyle ve akılcı tutumlarıyla çözümlemesi ve tek karılı sisteme yönelmesi hiç kuşkusuz çok daha uygun, çok daha başarılı bir davranış olurdu. Sadece kendi kıskançlıkları nedeniyle ya da karılarının kıskançlığını tahrik yolu ile değil, fakat bazen alıngan tabiatı yüzünden de karılarına küsüp günlerce dargın kaldığı ve yersiz yere aile içi huzursuzluklara vesile yarattığı olurdu. Örneğin bir gün karılarından Zeynep bint Cahş'a bir hediye gönderir. Her ne sebeptense Zeynep hediyeyi kabul etmez, geri çevirir. Bunu gören diğer bir karısı pek muhtemelen Zeynep'i fitnelemek maksadıyla gelir. Muhammed'e şöyle der: "Gördün mü, Zeynep sana hakaret etti." Bu sözleri dinleyen Muhammed cevaben: "Sizin beni tahkir etmeniz Allah'ın tahkir ve tezlilinden ehvendir." der ve karılarının hepsine birden darılarak bir ay boyunca yanlarına uğramaz. Oysa ki diğer karılarının hiç günahı yoktur. Muhtemelen olaydan haberleri bile yoktur. Ne var ki Muhammed yersiz bir alınganlıkla Zeynep'e kırılmış ve alınganlığının acısını diğer karılarından çıkarmaya çalışmıştır. G. Çok karılı evliliklerin az olması bu sistemin kötü etkilerini gidermez. Çok karılı evlilik sistemini ilga etmeyen ve edemeyen Müslüman ülkelerde siyaset adamlarının ya da yazarların teselli kaynağı yapmaya çalıştıkları bir görüş vardır ki, o da bu tür evliliklerin sayısının giderek azaldığıdır. İddia ederler ki, çeşitli nedenlerle, örneğin ekonomik zorluklar nedeniyle birden fazla kadın alma olanağı güçleşmiştir. Öte yandan modern eğitimden geçmiş olan genç kuşaklar tek karılı evliliğe önem vermektedir ve nihayet Kur'an'ın yorumlanmasında çok karılı evliliğin uygulanmasını zorlaştırıcı ve hatta imkansızlaştırıcı bir yol izlemektedir. Bu iyimser görüşe katılmanın mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü çok karılı evliliklerin az sayıda olması bu kötü kuruluşun kötü etkilerini gidermeye yeterli değildir. İslam ülkelerinde bu tür evlilikler esasen hiçbir zaman halkın çoğunluğunca uygulanmış değildir. Belli bir azınlık, yani varlıklı sınıflar ve yöneticiler dışında bir kadından başka kadın alma geleneği hiçbir zaman yaygınlaşmamıştır. Örneğin Osmanlı döneminde bile çok karılı evlilikler oranının %2'yi geçmediği Bursa kayıtlarından anlaşılmıştır. Fakat unutmayalım ki bu oranın düşük olması Osmanlı toplumunda kadının haysiyetsiz ve mutsuz yaşamlara katlanmasına engel olmamıştır. Tıpkı diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi. Durum bugün de böyledir. Çoğu Müslüman ülkelerde çok karılı evlilikler sayısı nüfusa oranla %10'un altındadır. Fakat yine de kadın kendisini haysiyet duygusundan yoksun hissetmekte ve kocasının emirlerine, dileklerine ve kaprislerine köle gibi boyun eğmediği takdirde aynı çatı altında bir başka kadının kendisine rakip olarak yer alabileceğini bilmekte ve ömrünü bu korku içerisinde geçirmektedir. Bu sistemin resmen ilga edildiği Türkiye'de bile özellikle büyük kentler dışında kalan yerlerde kadınların bu tür bir korkuya ve zavallılıklara katlandığı düşünülecek olursa diğer Müslüman ülkelerdeki durumun ne kadar vahim olduğunu anlamak kolaylaşır. Bu ülkelerde sık sık görülen diğer bir olay şudur ki erkek çocuk doğurmadığı takdirde kocasının başka bir kadınla evleneceğini düşünen kadın mütemadiyen çocuk yapmak suretiyle böyle bir ihtimali önlemek istemektedir. Bu da toplumda nüfus patlaması sonucunu yaratmaktadır. Öte yandan çok karılı evliliklerin az sayıda olması, bu kuruluşun tamamen ilga edilmeyip sürdürülmesi için bahane teşkil etmektedir. Nitekim Mısır, bunun böyle olduğunu kanıtlayan bir örnektir. Gerçekten de Mısır'da çok karılı evlilik sistemine karşı 1958 yılında girişilen çabalar, 1966 yılına kadar sonuç vermeyince, 1966 yılında hükümet bir kanun tasarısı hazırlamış ve bu sistemin uygulanmasını zor koşullara bağlamıştır. Örneğin ikinci bir kadın almak isteyen kocanın ilk karısına boşanma hakkı tanıması gibi.